Ayrım 10.
Şimdi durumu düşünün. Askerlerimi dinlenmeleri için bırakmışım. Düşman da bu tepeye gelmiş. Düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Düşman bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek kötü duruma düşecek. O zaman bir mantıkla mıdır yoksa bir içgüdüyle mi bilmiyorum, kaçan erlere düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephanemiz yoksa süngümüz var dedim. Ve bağırarak süngü tak dedim, yere yatırdım. Aynı zamanda Jonk Bayırı'na doğru ilerleyen piyade alayıyla Cebel Bataryası'nın erlerine marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir subayını geriye saldırdım. Erler yere yatınca düşman da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Düşman ne yapacağına karar verinceye kadar 57. alay Jonk Bayırı'na yetişti. Mustafa Kemal alayı hemen saldırıya geçirdi. Arkasından 19. tümenin öteki alaylarını da Arıburnu'na yöneltti. Daha önceden orada tutunmuş olan 27. alayı da emrine alarak saldırıya daha çetinlik verdi. Savaş gece de sürdü ve düşman kıyının son sırtlarına kadar geri atıldı. Böylece Gelibolu Yarımadası'nın en önemli bir parçası olan Koca Çimen Platosu'nun elden çıkmaması sağlanmış ve Çanakkale savunuşunun temeli atılmıştır. Mustafa Kemal o gün Arıburnu Kuvvetleri Komutanı olarak verdiği emirde şöyle diyordu. Size ben saldırı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler alabilir. Aynı günü anlatan bir tenkitçi yazısına şu hükümlerini eklemiştir. Mustafa Kemal'in bu savaşlarda durumu çabuk kavramak, çabuk karar vermek, kararını enerjiyle uygulamak ve sorumluluktan çekinmemek gibi davranışları, kendisinde büyük komutanlık nitelikleri olduğunu meydana çıkarmıştır. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1915 tarihine kadar saldırı ve savunma savaşlarıyla düşmanın her gün artan kuvvetlerini yerlerinde durdurmayı başarmış, iki taraf karşı karşıya siperlere girmiş, düşmanın Arıburnu'nda kazandığı yerde bir dar şeritten ibaret kalmıştır. 1 Haziran 1915'te Mustafa Kemal albaylık rütbesine yükseldi. Yeni kuvvetler getiren düşman, Jonk Bayırı Koca Çimen hattına saldırıp buraları aldıktan sonra Kabatepe-Maydos hattına ilerleyerek Türk ordusunun İstanbul'la bağını kesmek, geri kalan kuvvetlerle de Anafartalara çıkarak burasını hareket üssü yapmak istedi. 6-7 Ağustos gecesi Arıburnu kuzeyinde ve Anafartalarda çıkarma başladı. Arıburnu'ndan 20 bin kişilik bir kuvvet Koca Çimen'i almak için ilerlediler. Buradan 3 kolla Jonk Bayırı ve kuzeyine doğru yürüdüler. 7 Ağustos sabahı Jonk Bayırı Koca Çimen bölgesinde ciddi bir tehlike baş göstermiştir. Çünkü bu hat boştu. Bu hat düşmanın eline geçerse Gelibolu Yarımadası düşebilirdi. En yakın tehlikede olan da Mustafa Kemal'in 19. tümeniydi. Etraftan yardım gelinceye kadar Mustafa Kemal elindeki son yedek kuvvetini de Jonk Bayırı'na göndererek burasını 7 Ağustos'a kadar elde tuttu. O sırada durumun önemini anlayan ordu komutanlığı Anafartalar adıyla bir grup kurmuş ve buna Albay Fevzi'yi tayin etmişti. Jonk Bayırı'nda durumun çok kritik olduğunu gören Mustafa Kemal, sevk ve idarenin bir elde olması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Daha bir anımız vardır. Onu da kaybedersek umumi bir felakete uğramaklığımız ihtimali büyüktür diyerek ordu komutanının dikkatini çekti. Bana anlattığı hatıralarında şöyle demişti. Durum buhranlı ve çok tehlikeliydi. Başkumandan vekili Enver Paşa'ya kadar doğrudan doğruya yazmak zorunda kaldım. Kandırıcı bir cevap alamadım. Karargahı Yalova'da bulunan ordu komutanı Liman von Sanders Paşa telefonla beni aradı. Dipnot Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Yalova köyü. Konuşmamıza aracılık eden Kurmay Başkanı Kazım Bey'di. Sorduğu şuydu. Durumu nasıl görüyorsunuz ve nasıl bir tedbir düşünüyorsunuz? Durumu nasıl gördüğümü ve nasıl tedbirler alınmak gerektiğini çoktan bütün ilgili olanlara bildirmiştim. hepsi cevapsız kalmıştı. Dedim ki, durumu nasıl gördüğümü çoktan size bildirmiştim. Şimdi alınabilecek tek bir tedbir kalmıştır. O tedbir nedir? Bütün komuta ettiğiniz kuvvetleri emrime veriniz. Tedbir budur. Alaylı bir sesle, çok gelmez mi dedi. Az gelir dedim. Telefon kapandı. 8-9 Ağustos gecesi saat 21.50'de kendisine Anafartalar grubu kumandanlığına tayin edildiğini bildirdiler. Mustafa Kemal demiştir ki, gerçi böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey değildir. Fakat ben vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim. Mustafa Kemal önce kararlaştırdığı saldırıyı kendisi yöneterek üstün kuvvetleri geriletti. 10 Ağustos sabahı da Tanyer'i ağırırken düşman üzerine süngüyle atılmak için hazırladığı asker saflarının önüne geçerek kuvvetlerini düşman üzerine attı. Düşman ortalık ağardıktan sonra Jonk Bayırı'nı denizden ve karadan büyük çapta toplarla dövmeye başladı. Bu arada Mustafa Kemal'e bir misket çarpmış fakat sağ cebindeki saat kendisini yaralanmak, belki de ölmekten kurtarmıştı. 8. Tümen tarafından tertiplenen ve yanaşık düzende toplu olarak yapılan 10 Ağustos saldırısının en önünde bulunan Mustafa Kemal, Jonk Bayırı'na yerleşmek isteyen düşmanı geri atmış ve ikinci defa yarımadayı kurtarmıştı. 21 Ağustos 1915'teki düşman saldırısı da çok çetin ve göğüs göğüse savaşlarla sonuçsuz bırakılmıştır. 10 Ağustos Jonk Bayırı Savaşı üzerine Mustafa Kemal not defterinde diyor ki, bütün geceyi pek rahatsız ve uykusuz geçirdim. Bir yandan Anafartalar bölgesinden gelen raporlar ve hele yanlış fakat önemli haberler beni uğraştırdığı gibi, bir yandan da önceki günlerin kötü olaylarında birliğini, amirini kaybetmiş komutanların doğrudan doğruya bana başvurmaları bir dakika bile dinlenmeye imkan bırakmadı. Karargahımdan benimle buluşabilen bazı subayları 8. Tümenin tertiplerini anlamak üzere yolladım. 41. Alay hücum anına kadar gelmedi. Yanlış yere gitmiş, sonra göründü. 8. Tümen tertiplerini almıştı. 23. Alayın iki taburu 1. hatta savaş nizamında, bir taburu da bu hattın gerisinde olmak üzere Jonk Bayırı'na saldırmaya hazırlanmışlardı. 28. Alay da aynı hizada Şahin Sırt'a hücum tertiplerini tamamlamıştı. Fecir olmak üzereydi. Çadırımın önüne çıktım. Hücum edecek askeri görüyordum. Hücuma başlanmasını bekleyecektim. Gecenin karanlığı kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım. Birkaç dakika sonra ortalık büsbütün ağıracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade mitralyoz ateşi başlar, kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı nizamda duran askerlerimiz üzerinde bir defa patlarsa hücumun imkansızlaşacağına şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum. Tümen komutanına rastladım. O ve bütün yanımızdakiler hücum safının önüne geçtik. Çok çabuk ve kısa bir teftiş yaptım. Önlerinden geçerken yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki, askerler, karşınızdaki düşmanı yeneceğinize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Önce ben ileri gideyim. Size kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. Komutan ve subaylara da işaretime askerlerin dikkatini çekmelerini emrettim. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar gittim ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. Bütün askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, gözlerini, kalplerini verilecek işarete saplamışlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kılıçları ellerinde subaylarımız, kırbacım aşağı iner inmez çelikten bir yığın gibi aslanca ileri atıldılar. Biraz sonra düşman siperleri içinde Allah Allah'tan başka ses duyulmaz oldu. Düşman silah kullanmaya vakit bulamadı. Boğaz boğaza kahramanca savaş sonunda ilk hatta bulunan düşman tamamıyla yok edildi. 4 saat boğuşmadan sonra 23. ve 24. alaylarımız Jonk Bayırı'nı düşmandan temizlediler ve 28. alayda Şahin Sırt'ın en yüksek yerini geri aldıktan sonra ağıl üzerinden batıya saldırıp önüne rastlayan düşman birliklerini yendi ve bozdu. 28. alayın bir kısmı Şahin Sırt'ın boyun noktasına yerleştirilmiş olan düşman mitralyozlarının etkili ateşi altında daha ileri gidememişti. Jonk Bayırı Tepesi elimize geçtikten sonra düşman karadan ve denizden yönelttiği süratli ve yoğun topçu ateşiyle Jonk Bayırı'nı cehenneme çevirmişti. Gökten şarapnel demir parçaları yağıyordu. Büyük çapta deniz toplarının tam vuruşlu taneleri yerin içine girdikten sonra patlıyor, yanımızda büyük lağımlar açıyordu. Bütün Jonk Bayırı dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes tevekkülle sonunu bekliyordu. Etrafımız şehitler ve yaralılarla doldu. Olan bitenleri seyrederken bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimdeki saati parça parça etti. Etime giremedi. Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı. Bu parçalanmış saati sonra bugünün hatırası olarak Liman von Sanders Paşa'ya verdim. O da aile armalı kendi saatini bana hediye etti. Bu savaşlar sırasında düşmanın zehirli gaz kullanacağı haberi duyulduydu. Karşı bir silahımız yok. Düşman zehirli gaz kullansa bile biz tepedeyiz, onlar ovada, bize tesir etmez sözünü yazdım. Gerçi bir deneme yaptılarsa da rüzgar yön değiştirmesi üzerine bu beladan da kurtulmuş olduk. Askerin de bize güveni arttı. Bu bölüme Mustafa Kemal'in Kemal yerinden 1915 Nisan'ında verdiği günlük emri de alalım. Burada benimle beraber harbeden bütün askerler katli olarak bilmelidirler ki bize düşen namus görevini yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur. Rahat uykusu aramanın, bu rahattan yalnız kendimizin değil, bütün milletimizin ebedi olarak yoksun kalması ile sonuçlanacağını hepinize hatırlatırım. Çanakkale'de savaş artık siperlere saplandıydı. Mustafa Kemal düşmanın çekileceğinden şüphe etmediği için bir saldırı ile hepsini denize dökmeyi teklif etmişse de üst komutanlara anlatamamış, kendisine boşuna harcayacak kuvvetimiz hatta bir erimiz yoktur cevabını vermişlerdi. Büyük bir fırsatın kaçırılmakta olduğunu gören Mustafa Kemal, 10 Aralık 1915'te görevinden istifa ettiğini bildirdi. Mustafa Kemal'e saygı gösteren Liman von Sanders, istifayı hava tebdiline çevirmiş, İstanbul'a geldikten sonra düşmanın Çanakkale'yi zararsızca boşalttığını öğrenmişti. 19 Aralık 1915. Eski Harp Akademisi Komutanı Orgeneral Ali Fuat Erden der ki, Çanakkale'de en buhranlı anda en lüzumlu adam bulundu. Harbin seyrini çeldi. İngiliz Bahriye Nazırı Churchill onun için kaderin adamı demişti. Mustafa Kemal ordunun yıldızıydı. Fakat onun hırslarına sınır olmadığı inancında bulunan Enver ve partizanları, kendisiyle anafartalar üzerine yapılan bir konuşma fotoğrafı ile birlikte, harp mecmuasında basıldığı sırada baskıyı durdurup resmini çıkartmışlar, yerine Liman von Sanders'in fotoğrafını koydurmuşlardı. İstanbul'u bir Alman bile kurtarmış olmalı, fakat Mustafa Kemal, Sarıkamış bozgununun manevi yükü altında kıvranan Enver'i gölgede bırakmamalıydı. Karargahından İstanbul'daki dostu Madame Corinne'e yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Benim adımın duyulmamasına şaşmayın. Ben önemli savaşların kahramanı olarak Mehmet Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii şüphe etmezsiniz ki savaşı idare eden dostunuzdur ve savaş gecesi Mehmet Çavuş'u bulan da oydu. Anafartalar kahramanı için son sözü Rauf Orba'ya bırakalım. Bizi Asya'ya atarak müttefiklerimizden ayırdıktan sonra Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz planına doğru kararı ve başarılı saldırılarıyla ilk engel olan şüphesiz Mustafa Kemal Bey'dir. Mustafa Kemal bazı işleri için izinle Sofya'ya gitmişti. Başkumandanlık tarafından kendisini Çanakkale'den Edirne'ye dinlenmek üzere çekilmekte bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Mustafa Kemal 14 Ocak'ta Karaağaç'a geldi. Ertesi gün askerlerinin başında at üstünde ve halkın coşkun alkışları arasında Edirne'ye girdi. Şubat sonlarına kadar orada kaldı. 1916 yazında Erzurum'u geri almak üzere Diyarbakır bölgesinde 2. Ordu'yu topluyorduk. Başkomutan Mustafa Kemal'i bu cephede aynı 16 numaralı kolorduya yolladı. 12 Mart'ta kolorduya geldi. Kolordu Bitlis çevresindeki bir tümenle Muş çevresindeki bir tümenden kuruluydu. Bitlis-Muş-Fırat hatlarında 80 kilometrelik bir cephe. Ruslar bizim saldırı planını bozmak ve 2. ordu toplanmadan önce Erzurum cephesindeki 3. orduya saldırmaya karar vermişlerdi. Fakat bu saldırı sırasında Bitlis-Muş bölgesindeki Türk kuvvetleri Rusların sol kanatlarının gerisini tehlikeye sokabilirlerdi. Ruslar 3. orduya saldırmadan önce Bitlis-Muş dolaylarında harekete geçtiler. Rusların 3 misli kuvvetle yaptıkları bu saldırı karşısında 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal ustaca bir manevra ile Rusları püskürttü ve Bitlis'le Muş'u geri aldı. Ruslar Ağustos ayında yeni bir deneme daha yaptılarsa da bir sonuç elde edemediler. Böylece Mustafa Kemal Rusya devine karşı tek zaferin de kahramanı olmuştur. 1917 yılı başında kendisini Tuğgeneralliğe yükselttiler. Bu savaşlar pek çetin olmuştur. Mustafa Kemal etrafı Rus süngüleriyle sarılma tehlikesi gösterecek kadar kendini ortaya atmış, emri altındakilere daima yiğitlik ve fedakarlık örneği olmuştu. 1916 sonlarında Mustafa Kemal 2. Ordu Komutan Vekilliğine atanmıştır. Sekerat'ta bulunan ordu karargahına gelince Ordu Kurmay Başkanı Albay İsmet Bey ile buluştu. Ordunun durumu pek kötüydü. Kara kıştan önce geri çekerek kurtarmak lazımdı. Mustafa Kemal o sıralarda açlıktan insanların birbirlerini yediklerini kaç defa anlatmıştır. İslam Ansiklopedisi'nin Atatürk fıkrasının bu bölümünde bir kayırma vardır. Ansiklopedi diyor ki, Albay İsmet kendisini ordusunun durumu hakkında aydınlattı. Bunun üzerine kışın yiyecek güçlüklerine uğramamak için ileri hatlarda hafif birlikler bırakarak ordu cephesini geri almaya karar verdiler. Mustafa Kemal bana o günün hatırasını şöyle anlattıydı. Ben Enver'in adamı olduğu için İsmet'i sevmezdim. İsmet Bey harp başında başkumandanlık karargahında harekat şubesi müdürüydü. Kendisine hemen bir geri çekilme emri hazırlamasını söyledim. Gitti gelmez. Yaverim Cevat'ı bak ne yapıyor diye yolladım. Döndü masanın başında düşündüğünü söyledi. Şehirler ve topraklar bırakacaktık. Orduyu kurtarmak için başka çare yoktu. Ama böyle bir karar vermek de güçtü. Git söyle yazamıyorsa ben dikte edeyim dedim. Bir müddet sonra çekilme emrini yazmış getirdi. Askerlik edebiyatına örnek diye alınabilecek kadar iyi düşünülmüş ve yazılmıştı. İsmet İnönü sonuna kadar da Atatürk'e parlak bir kurmaylık, ikinci adamlık etmiştir. Geri çekilişte ordunun en arkasındaydı. Nasıl ki Çanakkale saldırılarında en önündeyse. Ona göre bizim askeri panik tehlikesine uğratmamak için daima en yakınında olmalıdır. Bir asker, ben kafiri öldürüyordum. Niçin geri çekerler bizi? Ne korkakmış kumandan, nereye kaçtı kim bilir diye söyleniyordu. Mustafa Kemal, sen o kumandanı tanır mısın diye sordu. Yarı karanlıkta yüzüne baktı. Benim o, der. Söylenen er şaşalayarak, ha o başka dedi. Bu arada General Mustafa Kemal'i ordu komutanlığı yetkisiyle Hicaz Kuvve-i Seferiyesi başına getirmek istediler. Görevi Medine'yi kurtarmak ve Hicaz'ı İngilizlerin elinden almak olacaktı. Şam'a 4. Ordu Karargahı'na geldi. Komutan aynı zamanda Bahriye Nazırı olan eski arkadaşı Cemal Paşa'ydı. Bu sırada 4. orduyu teftişe geleceğini bildiren Enver Paşa, acaba Hicaz'dan çekilsek de oradaki birlikleri ve taşıtları savaşı lehimize çevirmek için Filistin cephesine mi getirsek diye sormuştu. Mustafa Kemal'le de görüşerek Cemal Paşa Hicaz'ı boşaltmak daha doğru olacağı cevabını verdi. Boşaltma da hayli tehlikeliydi. 500 kilometre uzunluğundaki bir yoldan ön, yan ve arka ateş altında olarak çekilecektik. 4. Ordunun Kurmay Başkanı Ali Fuat Erden, sonradan Orgeneral ve Harp Akademisi Komutanı, der ki, "Böyle bir hareketin harp tarihinde misli yoktur. Bu işin yapılabilmesi için Medine ve peygamberin kabrini savunmadan vazgeçileceğine göre din duygularının etkisi altında bulunmayarak, yalnız bir stratej ve tabiyeci gibi hareket edecek azimli ve yeterli bir komutana ihtiyaç vardı. Bu aşırı güç işi başarabilecek adam ancak Mustafa Kemal Paşa'ydı. Mustafa Kemal en doğrusu şimdiye kadar kim savunmuşsa çekilmeyi de o yapmalıdır diyordu. Haklıydı. Ona kalsa Filistin'i gerisinde İngilizlerle boğaz boğaza bırakıp, peygamber torunlarının İngilizlerle birleşerek saldırdıkları Medine'ye elbette getirmeyecekti. Şimdi ona yalnız peygamberin mezarını düşmana bırakmak görevi yükletilecekti. Enver Paşa geldi. Teftişten sonra 2. ve 3. ordular grubu İzzet Paşa'nın komutasına verilerek Mustafa Kemal Paşa 2. ordu komutanlığına atanmış, Medine'nin boşaltılması da emredilmiştir. Sultan Reşat, Medine boşaltılırsa halifelik ve padişahlıktan çekileceğini söylemişti. Sadrazam Talat Paşa da o çekilmeye karşı koydu. Enver Paşa boşaltma kararını zoraki verdiği için o da vazgeçti. Fakat Medine ve Hicaz'ı bırakmamak yüzünden Filistin savunulmamış, Kudüs düşmüştü. Bir müddet sonra Bağdat'ı İngiliz'den geri almak için bir ordular grubuna kumanda etmek üzere General Falkenhayn Türkiye'ye geldi. Halep'te toplanacak olan bu gruptaki 7. Ordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal atanmıştı. Mustafa Kemal böyle bir seferin imkansız olduğunu bilmekteydi. O sırada İngilizler Filistin'de saldırıya geçtiklerinden General Falkenhayn komutasındaki Yıldırım Orduları grubu bu saldırıyı önlemek için görevlendirilmiştir. Fakat Mustafa Kemal generalin tutumunu hiç beğenmediği için 7. Ordu Komutanlığından istifa etti. Yeniden 2. Ordu'ya atandıysa da onu da reddetti. Kendisine İstanbul'a gelmesi için izin verdiler. İstanbul'a gelebilmesi için at ve kısraklarını satması lazımdı. Bu işi Cemal Paşa üstüne aldı. Türkiye'yi kurtarmak için bir şey yapmalıydı. Geceli gündüzlü bunu düşünüyordu. Halep'te Cemal Paşa kendi fikirlerine katılarak ne yapmalı dedi. Hiçbir şey yapamazsanız hiç olmazsa çekiliniz. Yapamam. Çünkü kendim ve evlatlarım için dayanabilecek hiçbir şeyim yok.